Sesli Dergi'ye hoş geldiniz. Haftanın son programında sizlerle yine birbirinden güzel yazıları paylaşmaya gayret edeceğiz. Bugünkü ilk yazımızı Yüz Akı Dergisi'nin Nisan 2014 sayısından sizlere aktaracağız. Çınarlar Kucaklaşınca başlıklı bir hikaye yer buluyor Fatih Garcan imzasıyla. Şimdi bu hikayeyi sizlerle paylaşalım. Şubenin bahçesinde oturuyordu. Kulağı elindeki telsizdeydi. Bu güzel bahar gününe diğerlerinden çok farklı bir olayla besmele çekmiştim. Şahit olduğu manzaranın tesirinden hala çıkamamıştım. Sabah namazını kıldıktan sonra işe gitmek üzere arabasına bindi, tesbih elinde zikre dalmış gitmekteydi. Bir anda dikiz aynasında hızla gelen aracı fark etti. Ani bir refleksle aracını sağ şeride kaydırdı. İlk başta fena halde sinirlendiyse de sonra herhalde hastası var, yoksa sabahın şu saatinde bu hız derken sol tarafında müthiş bir gürültüyle bir başka araç bariyerlere çarptı. Hemen aracını kenara çekti, kazaya şahit olan diğer araçlar da devreye girerek kaza mahallini güvenli hale getirmeye çalıştılar. Komiser Arif, ilk müdahale için kaza yapan aracın yanına koştu. Aracın içinde iki genç vardı. Hemen kapıları açmaya çalıştılar. Araç akordiyona dönmüştü. Gençleri çıkarmak için arka kapıları zorladıklarında karşılaştıkları manzara tamamen ibretlikti. 20'li yaşlarda iki gencin bindiği araç bira şişeleriyle doluydu. Kapılar açıldığında etrafa yayılan keskin bira kokusu civardaki herkesin niyetini tekrar yoklamasına sebep oldu. Bazılarının acıma duygusuna iğrenme de eklenmişti. Vay utanmazlar, demek sabaha kadar demlenmişler ha, hale bak gibi ifadelerle ortamın havasını değiştirdiler. Arif vazifesinin de getirdiği sorumluluk bilinciyle hiç istifini bozmadı. Hemen ekip arkadaşlarını aradı, bir de ambulans istedi. Gençleri yolun kenarına itinayla yatırdı. Üzerlerindeki sigarayla karışık içki kokusundan yanlarına yaklaşılmıyordu. Arif bir yandan polis arkadaşlarına bilgi veriyor, bir yandan da ambulansın gelişini kolluyordu. Bu arada kaza yapan aracı incelemeye başladı. İçi hep bira ve içki şişesi doluydu. Arka ve ön koltuklardaki battaniyelere bakılırsa bir yerde sabahladıklarını ve yalnız olmadıklarını tahmin etmek hiç de zor değildi. Gençlerin yüzüne tekrar baktı. İkisinin eli yüzü ne kadar da düzgündü. Kıyafetleri hiç de öyle ayyaşlar gibi değildi. Aman evlatlarım, ne olur bu hal üzere ölmeyin diye geçirdi gönlünden. Ambulans gelmişti. Yaralıları ambulansa bindirirken iki gencin ailesi olay yerine yetişti. Aileleri görünce komiser Arif'in üzüntüsü bir kat daha arttı. Çünkü iki gencin de ailesinin giyim, kuşam, hal ve tavırları ne kadar dindar olduklarını gösteriyordu. Ama gel gör ki iki aile de çocuklarına yetememişlerdi. Bu iki genç şeytanın pençesinde can çekişiyorlardı. Komiser Arif, ekip arkadaşlarının gelmesiyle müsaade alarak işlerine geçti. Yoğun mesai ikindi saatlerine kadar devam etti. Geçen hafta arkadaşının yerine fazla nöbet tuttuğu için bugünkü mesaisi erken bitecekti. Şubenin bahçesinde bir banka oturdu. Sabahki manzara gözlerinin önünden hiç gitmiyordu. Polis olduğu için hayatı hep böyle manzaralar içerisinde geçmişti. Kendini asanlar, bir kavga uğruna can verenler, kör kurşuna gidenler, ama her biri onu vazifesine daha çok bağlıyordu. Ben bu olayların azalması için daha çok çalışmalıyım diyordu her defasında. Lakin bugün çok farklıydı. İlk defa kendini bu kadar yetersiz ve aciz görmüştü. Keşke bu acı sahnelerin öncesine gidebilseydi. Keşke engel olabilseydi. Aman oğlum, yavrum yapmayın, akıllı olun diyebilseydi. Vazife icabı hep bu acı sahneler vuku bulduktan sonra orada olabiliyordu. Acizlik çok ağırına gitmişti. Bunun bir çözümü olmalıydı. Tesisi eline aldı, sabah kaza yapan gençler hakkında bilgi almak istediğini söyledi. Çok geçmeden acı haber kendisine ulaştı. İki genç beyin kanaması geçirmiş ve aldıkları yüksek alkolün etkisiyle vücutları daha fazla direnç gösterememişti. İki genç hastanenin morguna kaldırılmıştı. Başını ellerinin arasına aldı. İnna lillah. Bir müddet öylece kaldı. Çalan cep telefonu onu derin tefekküründen alıkoydu. Arayan mahalle camisinin genç müezziniydi. Selamünaleyküm Arif abi, nasılsın? Aleykümselam Ramazan Hafız, sen nasılsın? İyiyim demedin abi, hayırdır? Hayır olur inşallah. Dua et. İnşallah abi. İşiniz zor. Allah yardımcınız olsun. Müsait misin? Ne demek Hafız, emrindeyim. Estağfurullah abi. Hafızlık hocam ziyaretime geldi. Gelmişken uğramak istediği bir ahbabı varmış da. Acaba müsait misiniz? Bizi götürebilir misiniz? Ne demek Hafız? Şeref olur bizim için. Mesaim bugün erken bitti. İnşallah 15-20 dakikaya orada olurum. Allah razı olsun abi. Tamam, biz caminin bahçesinde olacağız. Senden de Allah razı olsun hocam. Arif komiser bu yeni müezzini çok sevmişti. Garip bir köy çocuğuydu ama kendisini iyi yetiştirmişti. Edebi, sesi fevkalade güzeldi. Yetiştiren iyi yetiştirmiş, maşallah derdi. Bu güzel hafızın hocasıyla tanışacak olması onu bir hayli heyecanlandırmıştı. Nedense bir an önce oraya varmak için can atıyordu. Nihayet caminin bahçesinde buluştular. Hafız Ramazan, Arif abi, Hafızlık hocam Hayrettin Hoca. Komiser Arif, hocam şeref bulduk. Allah razı olsun. Sizinle tanışmayı çok arzu ediyordum. Bu güzel hafızı yetiştiren şahsın ellerini öpmeyi çok istiyordum. Nasip bugüneymiş. Müsaade edin hocam. Estağfurullah evlat. Biz sizin ellerinizi öperiz. Bizler de sizin sayenizde huzurla yaptık hizmetlerimizi. Sizin uyanık olduğunuz bilinciyle derinleşti uykularımız ve gayret enerjisi oldu. Allah sizden razı olsun. Buyurun hocam, şöyle geçin. Nereye gidiyoruz Hafız? Abi tarif edeyim, şu karşı yoldan devam edelim. Gidilecek yere vardıklarında kapıyı aynı Hayrettin Hoca gibi bembeyaz sakallı, nur yüzlü bir hoca açtı. Kapıyı açan hoca büyük bir şevkle, ''Ooo Hayrettin hocam, bu ne büyük şeref. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Buyurun hocam, buyurun.'' ''Hoş safa bulduk Eymen hocam, nasılsınız?'' ''Elhamdülillah, sizleri gördük daha iyi olduk.'' Bu iki dostun kucaklaşması Arif ve Ramazan'ı çok duygulandırdı. Biri yıllarını talebe yetiştirmeye adamış bir Kur'an aşığı, diğeri yine kendini ilme ve sanata adamış bir hattat. Sanki koskoca iki çınar ayaklandı da birbirine sarıldı. Onların o tertemiz yüzleri, tatlı tatlı tebessüm edişleri hayranlık uyandırıyordu. Sanki tüm sesler yok olmuştu da sadece bu iki güzel insanın tatlı terennümleri kaplamıştı etrafı. Uzaktan bakan bu insanların hiçbir derdi yok sanırdı. Ama görebilen gözler için sırf gözlerindeki kat kat olmuş o perdelerden çekilen dertleri görmek o kadar da zor değildi. Hocaların o eşsiz sohbeti almış götürmüştü komiser Arif'i. Konuşmaları esnasında Hayrettin Hoca, ''Artık bizim bir ayağımız çukurda, gözlerimiz öbür tarafta, bizden bu kadar.'' deyince komiser Arif söz aldı. ''Hocalarım, sözlerinizi balla kesiyorum, istirham ediyorum ama öyle demeyiniz. Emin olun asıl size şimdi o kadar çok ihtiyaç var ki. Sabah başımdan bir hadise geçti. İzniniz olursa anlatmak isterim.'' ''Estağfurullah, buyurun.'' Komiser Arif sabahki kazayı anlattı. Herkes sessiz bir hüzünle dinledi. Arif sözlerini mevzuya bağladı. ''Hocalarım, sabahtan beri bir düşünce gönlümü kemirmekte. Biz polis olduğumuz için bu ve benzeri acı manzaralara hep yakından şahit oluyoruz. Müdahale ediyoruz ama biz ne kadar hızlı olursak olalım bu hadiselerin evveline asla gidemiyoruz. Ama bugün benim gönül dünyam için milat oldu. Siz Allah'ın izniyle bu hadiselerin çok öncelerine gidip önleyebiliyorsunuz. Bu iş sadece anne babalarla olmuyor. Bugün o kaza yapan gençlerin ailesini gördüğümde bu gerçeği bir kez daha anladım. İki aile de gayet bilinçli ve dindar görünüyorlardı. Ama aynı rengi çocuklarına verememişlerdi. Komiser Arif Ramazan'a dönerek, "Mesela Hafız, senin aileni de gördüm, tanıdım. Onların ailesiyle senin ailen arasında görünüşte neredeyse fark yoktu. Sendeki bu başkalık." "Estağfurullah abi, bizim o bahsettiğiniz gençlerle aramızdaki tek fark, Allah kendisinden razı olsun, Hayrettin hocamdır. Ailem beni kendisine emanet ettikten sonra, hocam benim her şeyim oldu desem eksik olmaz. Öyle zamanlar oldu ki aile içi istişarelerimizde bile babam, oğlum bu mevzuyu önce hocanla istişare edelim. O ne derse biz tabiyiz derdi ve tabii de olurdu. Hocam elimizden tutmasaydı belki şimdi ben de o arkadaşlar gibi biri olurdum. Kesinlikle kınamıyorum ama hocam benim için Allah'ın çok büyük bir lütfu. Küçük yaştan itibaren böyle bir eğitime tabi olmanın bereketini anlatmak da bitiremem." Arif söz aldı. "İşte tam da burada sizin gibi örnek şahsiyetlerin aslında toplumda nasıl bir boşluğu doldurduğu gerçeği çıkıyor ortaya. Aman hocam, belki diyeceksiniz daha ne yapalım? Ama başta size bu dünyada ne emeklilik ne de istirahat var. Hocam ben inanıyorum ki sizin bir nazarınızla hiza alan yürekler ömür boyu sürur içerisinde yaşıyorlar. En ufak bir ilginiz tohum olup yeşeriyor gönüllerde. İşte ortada Hafız Ramazan'ımız. Bugün vefat eden gençler de emin olun Hafız'ın yaşlarındaydılar." "Haklısın Arif Efendi. İnşallah dua et de imtihanımız kolay olsun. Yetişemediğimiz o kadar insan var ki." "Yalnız ben karamsar değilim hocam, kesinlikle. Siz ve yetiştirdiğiniz talebeler teselsül bereketiyle milyonlara ulaşacak inşallah. Siz toplumu ayakta tutan sütunlar gibisiniz. Allah sayılarınızı artırsın. Allah sizden razı olsun." "Allah cümlemizden razı olsun." Hocam hep derdi, "Emeklilik teneşirde evlat" diye. Cenab-ı Hak inşallah şu ilmin hakkını verenlerden eylesin. Amin. Yüz Akı Dergisi'nin Nisan 2014 sayısında yer alan bir hikayeyi sizlerle paylaştık. Fatih Garcan imzasıyla yer buluyordu bu hikaye Yüz Akı'nda. Şimdi Altınoluk dergisiyle devam ediyoruz. Sesli dergiye Altınoluk'un Temmuz 2011 305. sayısından Kurtuldum başlıklı yazıyı aktaracağız. Yazı Cemal Nar imzasıyla yer almış. Malik bin Dinar bir gece dostu Refi rüyasında gördü. Ayak yalın, baş kabak yürüyordu. Sordu ona, "Nereye?" "Bırak beni, zindandan kurtuldum." Malik uyanınca hemen giyindi ve dostunun evine koştu. Evet, umduğu gibi olmuş, Refi ölmüştü. Refi, dünyayı zindan bilerek yaşayan bahtiyarlardandı. Herhalde ona göre dünya her ne kadar fevkalade güzel, ölçülü ve ahenkli bir yer olarak yaratılmışsa da ahirete göre müminin zindanıydı. Belli bir süre bu dünya zindanında kalmak ve zorlu bir sınavı yaşamak durumundaydı. Yaşadığı yerin farkında olan insan, sınavın da bilincinde olarak nefsinin hevasını yani heveslerini, arzularını, şehvetlerini, zevklerini, hırslarını, ilgilerini ve güdülerini inceleyecek, denetleyecek, gözetleyecek, onların ilahi sınırları aşmasına izin vermeyecek, Mevla'ya mutlak itaatini sağlayacaktı. Her an mayınlı tarlada yürüyormuşçasına dikkat kesilecek, hassasiyet gösterecekti istikamet çizgisinden sapmamak için. Nefse acı da gelse, ağır da gelse, çaresiz bu zapturapt işini yapacaktı. Tabii dünyadan da nasibini unutmayacak, meşru ve keyfe kâfi nimetlerinden, zevklerinden, şehvetlerinden afiyetle yararlanacak ve ahirete öyle gidecekti. Esas nimetler, lezzetler oradaydı. Hem de her an artarak, çeşitlenerek ve de ebedi olarak. Fıtrat fanilikten nefret eder, bekaya bakar ya, işte orada onu yakalayacak ve sonsuz bir hayatı zevkle yaşayacaktı. İçine sindire sindire, keyfini kaçıracak hiçbir endişe duymadan. Onların zevki gerçi altından ve gümüşten evler değil, su, şerbet, süt ve süzülmüş bal ırmakları değil, bağlar, bahçeler, çeşitli meyveler değil, kızarmış kuş etleri değil, dünyaya inseler, güneşi söndürecek huriler değil. Bunlar da elbet nimettirler. Küçük görülmezler ama Allah'ın cemalinin görülmesi, selamının alınması, kelamının dinlenmesi yanında az kalırlar. Öyle değil mi ya? Refi gibiler, yani Furkan suresini taşlandıran Rahman'ın kulları, böyle bir nimete mahsar olmak için meşru nimetlerden, zevk ve lezzetlerden bile geçerek gece gündüz Allah'a nafile olarak fazladan ibadetlerde bulunmuş, her anlarını onu anmakla geçirmiş, hep huzurda, hep makamda kalmış, hep edep gözetmişler ama yine de yaptıklarını hiç bilerek gururdan, kibirden, ucuptan kaçmış, tevazu ve mahviyet içinde amana düşmüşlerdir. Ellerini hep boş görmüş, rahmete sığınmışlardır. Tıpkı Yahya bin Muaz gibi. Onu öldükten sonra rüyada görmüş ve sormuşlar. Ne muamele gördün? Cevaba bakınız. Bana dünyadan ne getirdin dediler. Ben de onlara dedim ki, zindandan geliyorum. Zindandan ne getirilebilir? Eğer benim bir şeyim olsaydı 70 yıl zindanda kalmazdım. Onlar bu dünyayı zindan bilirken asla şikayetlenmezler. Bela ve musibetler altını curuftan kurtarıp halisleştirmek için gereken bir muameledir der de halisliğe ermek için imtihanlara sevinerek sabrederler. Kendilerini hasta edenin tabip olduğunu bildiklerinden bazen doktora bile gitmezler. Dünyada farkın ve belanın kazandırdıklarını bildiklerinden kazançlarını kaybetmek istemezler. Dünya budur işte. Ahiretin tarlası yani. Mahsul orada ele geçirecek. Gerçek mutluluk orada. Ah! Oraya yüzü ak bir kul olarak bir varabilseler. Sağ selamet yani, Rabbin hukukunu gözetebilmiş bir kul olarak, bu zindandan, sağ selamet, bir kurtulabilseler. Onlar dünyada emin değiller. Herkes cennete gidecek, bir kul hariç deseler, o kişinin kendileri olma ihtimaliyle gam çekerler. Herkes cehenneme gidecek, bir kişi hariç dediklerinde o bir kişi olma ümidinin içlerinde bahar gibi yeşermesiyle beraber. Onlar beynel hafi ve reca beşiğinde korku ve ümitle sallanır dururlar. Onlar dünya denilen dikenli tarlada ayak yalın yürüyorlar. Dikkatli ve titizdirler. Bir ayakları cennette olsa bile diğer ayakları henüz değilse kendilerini kurtulmuş saymazlar. Nifaktan emin olan münafığın ta kendisidir derler. Onlar elinden kaçırdığı fareyi deliğinin başında kıpırdamadan bekleyen bir kedi gibi murakabededirler. Hayat defterleri her an hesaba açık, hesaba hazırdırlar. Hesaba çekilmeden önce hep hesabın derdindedirler. Böyle yaşayan bir adam, imanla öldüğü an kurtulmuş demektir. İşte başarı budur. İşte zafer bu. Bu adamın saadet ve sevincine katılmamak mümkün mü? İşte bu yüzden kamiller ölümden korkmaz, onu sıcak karşılarlar. Onlar için mesele ölmek değildir. Asıl mesele güzel ölebilmektir. Ölüm güzel olsun da ne zaman olursa olsun. Eğer bize şu anda ölürsen cennete gireceksin, ister misin deseler, istemeyenin karnı ağrısın, elbette isterim diye sevinçle haykırmaz mıyız? Bizi ölümden korkutan kendisi değil, hatalarımız, günahlarımızdır. Hazırlıksız oluşumuzdur elbette. Belki ileride hazır olurum ümidiyledir. Ömür dileme ve hemen ölmeden endişe. Ya o güzel adamlar? Ancak Müslüman olarak ölünüz, emrine hazır olanlar, ne zaman gelirse gelsin, hoş geldi, safa geldi diyenler, işte onlardır ki, kimisi ölüme şeb-i aruz demiştir, yani gerdek gecesi, kimisi tezkere, kimisi bayram demiş. Ölüm anı, demek düğün gecesi, demek tezkere, demek bayram. Aman Allah'ım, ne güzel kullarım var ve varlığına ne güzel alamettir bunlar. Şu gencin güzel ölümüne bakınız. Zünnûn-ü Mısri anlatıyor. Bir kurban bayramı günüydü. İnsanlar kurban kesmekle meşgullerdi. Birbirleriyle ilgilenemiyorlardı. Bir genç yanında durmuş, hiç konuşmuyordu. Bir müddet sonra yüzünü semaya çevirdi ve "Allah'ım, insanlar kestikleri kurbanlarıyla sana yaklaşıyorlar. Bense kurban edip sana yakınlaşmak için nefsimden başka bir hediye bulamıyorum," dedi. Sonra kıbleye yatarak bıçakla kesiyormuş gibi boğazına parmaklarıyla bir çizgi çekti ve hemen oracıkta öldü. Dünyadan böyle gidenlere hayranım. Böyle başarıyla, böyle yüz akıyla, böyle kazanarak, kurtularak gidenlere hayranım. Haram bin Milhan'ın İslam'a davet için gittiği kabilede sevgili peygamberimizin mektubunu kabile reisine sunduğu anda o kalleşin hain bir işaretiyle bir adamın arkadan gelerek mızrağı sırtına saplandığı zaman göğsünden mızrakla beraber fışkıran kanları avucunda toplayıp dizüstü yere düşerken yüzüne sürerek "Füstü ve Rabbikel Kabe," yani "Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki kurtuldum," diye haykırmasına hayranım. Bizim tarihimiz hayran olunacak adamlarla doludur. Saymakla bitmezler. Biz son bir örnekle bitirelim. İbnül Cella vefat edince baktılar ki gülüyor. Doktor, "Bu zat henüz sağdır," dedi. Nabzına baktı, "Ölmüş," dedi. Sonra açtı, yüzüne baktı, "Sağ mı, ölü mü bilmiyorum," dedi. Cildinin altında "Allah" veya "Lillah" kelimesi şeklinde bir damar vardı. Evet, bunlar güzel adamlar. İyi güzel de bizim adamlığımız nasıl acaba? Sesi Dergi'de Temmuz 2011 305. sayısında yer alan "Kurtuldum" başlıklı yazıyı sizlerle paylaşarak programımızı noktalayacağız. Yazı Cemal Nar'ın kaleminden çıkmış, güzel bir paylaşımdı. Sizlerle paylaştık ve bugünlük de programımızın sonuna geldik. Hoşça kalın.